Ayrım 11.
Saatlerce beraber geldiğimiz bu kızın ne kadar güzel, ne kadar ahenkli bir yürüyüşü olduğunu ilk defa fark ediyordum. Olgun bir buğday tarlasında ilerliyormuş gibi hafifçe dizlerini kaldırarak ve başını ileri geri sallayarak adım atıyor, çimenlerin ve renk renk çiçeklerin üstüne çıplak ayaklarıyla basarken vücudunun ağırlığı olmadığı hissini veriyordu. Yanına sokuldum. Hacer kız dedim. Emine'nin gök büvette oturup söylediği koşmalardan bildiğin var mı? Obaya varmadan bana bir tanesini söyleyiver. Durdu. Gözleri etrafımızı saran manzaranın ve biraz evvel anlattığı hikayenin içinde kaybolmuş gibi büyük ve dalgındı. Şakaklarında tozlarla karışıp sonra kalın çizgiler halinde kuruyan terlerin izleri vardı. Derin derin nefes alıyordu. Bu anda onu etrafını saran tabiattan ayırmaya imkan yoktu. Akşamın loşluğu içinde topraktan, çiçeklerin arasından fırlayıp büyüyüvermiş bir mahluk gibiydi. Yavaşça dudaklarını oynattı. ''Sana Emine'nin bir koşmasını okuyuvereyim.'' dedi. ''Hasan'la kavuşmadan az önce bunu söylemiş derler.'' Biraz düşündü, gözleri kapalı ilave etti. ''Kim bilir?'' Sonra arkasındaki çam ağacına sırtını dayadı. Heybesini sağ omzundan yere düşürdü, gözlerini yere dikti. Hafif fakat tüyleri ürpertecek kadar içli bir sesle şu koşmayı okudu. ''Uzaklardan sesini aldım, çevreni derede buldum. Nereye gittin bildim.'' Hasan'ım arkandan geldim. Sarı kahküllü dal boylum, saz benizli, ayva tüylüm, tatlı sözlü, melek huylum. Hasan'ım ardından geldim. Köyden obadan kovulan, duru sularda boğulan, toz köpük olup dağılan, Hasan'ım ardından geldim. Sert dağlara getirdiğim, kavuşmadan yitirdiğim, ak kefensiz yatırdığım, Hasan'ım ardından geldim. Emine'yi yaslı eden, Kerem olup aslı eden, dağı taşı sesli eden, Hasan'ım ardından geldim. 1942 Sırça Köşk Portakal. Vapur Doğu Akdeniz limanlarından birine yaklaştığı zaman ortalık kararmaya başlamıştı. Güneşin biraz evvel battığı, deniz ve bulutların birbirine karıştığı yerde katmer katmer turuncu yığınlar, bunun karşısında torosların üzerinde ise karlı tepeleri saran al al türler vardı. Vapur kısa, kalın bir şeydi. Kıçı pek suya batmış, burnu pek havaya kalkmış gibi yürüyordu. 55 yaşındaki makine kendisiyle aynı yaşta olan tekneyi sıtmaya tutulmuş gibi zangır zangır titretiyordu. Yarım ısırdan beri fırçalanıp silinmekten yarı yarıya incelmiş ve aralarındaki zifi dökülmüş olan güverte tahtaları, sıcakta yan yatıp hızlı hızlı soluk alan sıska bir köpeğin kaburgaları gibi kımıldayıp duruyordu. Bir saatten beri dümen vardiyası tutan vinççi İsmail, bacakları bir arşın kadar birbirinden ayrı, çıplak ayakları deve tabanı gibi sımsıkı güverteye, elleri dümene, gözleri limana yapışmış hiç kımıldamadan duruyordu. Görenler onun sanki nefesi kesilmiş bir halde çok mühim bir hadiseyi, mesela karşıda taş evlerinin camları parlayan şehrin bir infilaka uçuvermesini yahut denizden büyük bir canavar çıkıp gemiyi birden yutuvermesini beklediğini sanırlardı. Halbuki hiç de böyle büyük şeyler düşündüğü yoktu. O İstanbul'da Beşiktaş'ın arka mahallelerinden birinde bıraktığı mini mini bir şeyi 15 gün evvel bu son sefere çıkacakları gün Doğan oğlunu düşünüyordu. Ona geçen sene Şile taraflarından İstanbul'a motorla mangal kömürü getirirken boğulan babası Musa Kaptan'ın adını koymuştu. Şimdi kendi kendine ağzını kımıldatmadan mırıldanıyordu. Musa Denizer, Musa Denizer. Çocuğunun hem adını hem soyadını birlikte söyledikçe oğlan gözünde büyüyordu. Limanın önünde yam yassı yatan ve üzerinde harap bir kale bulunan adacığa yaklaşmışlardı. Burada dümeni sancak tarafına kırarken okutacağım keratanın oğlunu diye söylendi. Kendisi okumamıştı ama tütünden aldığı karısı tahsilliydi. Hem birkaç sene mektebe gitmiş hem de öteki işçi kızlarla beraber okuyup yazmaya merak sardırmıştı. İsmail her seferden dönüşte bir köroğlu alır, eve gidip yıkandıktan sonra onu karısına uzatır, kendisi mindere kurularak dinlerdi. Karısı Hayri'ye hiç kekelemeden, hafızlar gibi başını sallayarak önce resim hatlarını, sonra destanları, sonra makaleleri, haberleri, tefrika romanları, acayip hatta biraz yanık bir makamla okur, Bu sırada İsmail de dudaklarının kenarından müpen bir çizgi, anlasın anlamasın, arada bir kahkaha atarak dinler. Harp vaziyetine ait yerleri tekrarlatır. Vapurda güverte yolcularından yahut izinden dönen neferlerden dinlediği mütalaları birbirine karıştırıp anlatır. Gidişat iyi değil gibi hayri eder, susardı. Bu sükut artık yemek yiyelim manasındaydı ve karısı hemen yerinden fırlar, sofrayı hazırlamaya başlardı. İsmail hiç kımıldamayan gözlerini artık iyice yaklaştıkları limana dikmiş dururken arkasından ayak sesleri duydu. Kalın, cızırtılı bir ses. "Ben göremedim yahu," diyordu. Bu gemi süvarisiydi. İkinci kaptanın ince, titrek sesi, "Dürbünle iyi bakın, bana var gibi geliyor," dedi. İkisi de kumanda köprüsünün ön tarafına geldiler. Dürbünlerini gözlerine yerleştirerek limanı ve orada sıra sıra dizili duran kara mavnaları uzun uzadıya araştırdılar. Kısa boylu, kırmızı yüzlü, kır saçlı, küt burunlu biri olan süvari tam kitapların tarif ettiği bir deniz kurduydu. Sesi ayazda kalmış gibi yırtık yırtık çıkıyor, gözlerinin uçlarından yanaklarına doğru yaşlar süzülüyordu. Gözlerinin altı da içi su dolu kesecikler gibi şişmiş ve yanaklarına doğru sarkmıştı. İkinci kaptan ise inadına uzun, sarı, sıska bir şeydi. Kasketini kulaklarına kadar geçirmiş, Şubat ayında buralarda hava pek soğuk olmadığı halde kaputunun yakasını kaldırmıştı. Süvari, "Görünmüyorum be!" diye söylendi. "Biraz daha yaklaşalım, görürsünüz. Biz yaklaştıkça da hava kararıyor." Sonra somurtkan yüzünü hiç değiştirmeden kesik kesik güldü. Eliyle ikinci kaptanın böğrünü dürttü. "Patlama yahu, limana varınca anlarız. Eğer bir şey varsa acentadan evvel gelirler." Konuşarak İsmail'in önünden uzaklaştılar. Delikanlı arkalarından bir göz attı. "İnşallah aradığınız çıkmaz," diye söylendi. Bugün bu üçüncü vardiyasıydı. Halbuki onun asıl işi vinççilik olduğu için gemi bir limandan ayrılınca öteki limana varıncaya kadar baş altı kamerasında yatıp uyumalıydı. Ama bu sefer tayfalardan üçünü birden sıtma tutmuş, kaptan da İskenderun'da başka tayfa almaya lüzum görmemişti. İsmail bunun suçunu süvaride buluyor, birazdan demir atınca genç vincin başına artık gece yarısına kadar mı, sabaha kadar mı, vira, mayna, vira, mayna, çek Allah'ın emri diye humurdanıyordu. Ortalık adam akıllı kararmış, gemi de limana iyice yanaşmıştı. Rıhtımda tek tük ışıklar yanıyordu. İkinci kaptan tekrar kumanda köprüsünün ön tarafına gelerek demirin başında duran tayfalara emir verdi. Demirin zinciri istim seslerine karışan büyük bir gürültüyle sıçraya sıçraya geminin burnuna doğru gidip delikten geçerek sulara gömülüyordu. Vapur makinelerini istop edip olduğu yerde suların akışına kapılarak ağır ağır dönerken bir sürü kayık sanki bir anda peyda oluvermişler gibi geminin etrafını sardı. Fakat aşağıya uzatılan iskeleye yanaşmıyorlar, biraz açıkta duruyorlardı. Yalnız içinde bir polis ve bir sivilin ayakta durduğu sahil sıhhi idaresinin kayığı ile ajantayı getiren kayık küçücük bayraklarıyla kendilerine bir yol açmışlar, vapura yanaşmışlardı. Hemen bunların arkasından başka bir sandal daha geldi. Pek şişman ve kırmızı yüzlü biri acele fakat alışkın hareketlerle iskelenin iplerine yapıştı, yuvarlanır gibi yukarı çıkmaya başladı. Kasketini gür kaşlarının üstüne eğerek aşağı seyreden süvari koluyla ikinciyi dürterek, "Geldi," dedi. "Sen burada kal. Buraya bırakılacak 25 parça eşya var. Ben salona gidiyorum." Birinci mevkiye kameraların kırmızı kadifeli küçücük salonu bir sürü insana dolmuştu. Acento önündeki dar masaya eğilmiş, yolculara bilet kesiyor, vapurun katibiyle konşimentoları, ordinoları, bir takım başka listeleri elden geçiriyor, kamarota kahve söylüyordu. Vapura herhangi bir iş için gelenler aradıklarıyla baş başa vermiş konuşuyorlar. Yüzleri yolculuktan kirlenmiş kamera müşterisi şık hanımlarla arsız çocukları etrafa meraklı gözlerle bakıyorlardı. Salonun daracık kapısında yan dönüp şunu bunu iteleyerek güç hali içeri girebilen şişman, kırmızı yüzlü adam süvari bir köşede yalnız başına oturmuş pencereden dışarıyı süzer görünce biraz duraladı. Demin onu kumanda köprüsünde görmüş, el sallamış ama öteki görmemezlikten gelmişti. Kendisi daracık yerlerden yatak denkleri, sandıklar, girip çıkarken bir aralıkta sıkışıp kalan yolcular arasından yol bulup gelinceye kadar kaptanın salona inip köşeye yerleştiğini görünce "Tuzağa kurmuş bekliyordu bu herif," diye humurdandı. Sonra iri dudağını yalayıp ıslattı. Yüzüne tatlı bir ifade vererek o tarafa yürüdü. "Nasılsın süvari bey?" Süvari hiç beklemediği eski bir dostuyla karşılaşmış gibi "Oo, merhaba Osman Yiğit, ne var ne yok, geç otur bakalım." Osman Yiğit kalbi hızla çarparak yaklaştı. Kor üstüne oturuyormuş gibi döner iskemleye şöyle bir ilişti, yutkundu. Derin bir nefes aldıktan sonra Ocağına düştük kaptan diye boşandı. 3 gün sandık portakalım var. 1 haftadır yolunu gözleriz. Kaptan 6 şiş gözlerini yarı kapayarak salondakileri süzdü. Dudaklarının arasından İskenderun'da fazla mal çıktı. 2 gün bekledik ama gemi de yükünü aldı dedi. Karşısındaki cümlenin son kısmını duymamazlıktan geldi. Neyse selametle geldiniz ya. Öyle inşallah selametle de gideriz. İnşallah inşallah. Şu bizim 3 gün sandığı da. Kaptan bu sözleri hiç duymamış gibi. Hep de havalili mallar yükledik. Bakalım İstanbul'u nasıl bulacağız. Denizlerin kötü zamanı diye devam etti. Sonra daha ziyade kendi kendine mırıldanıyormuş gibi. Gemi de gemi değil ki. Hacı Davut vapuru. 4 seneden beri havuzlanmadı. Allah çoluğumuza çocuğumuza acıyor herhalde. Osman Yiğit yüzü büsbütün kızararak. Şu bizim portakallar diyecek oldu. Kaptan birden doğrularak. İnşallah gelecek sefere dedi. Aman Süfari Bey, şaka etme Allah'ını seversen. Portakallar sandığa gireli 15 gün oluyor. 10 gündür de rıhtımda bekliyor. Bu sabah Mavna'ya yüklettim. Neredeyse gemiye yanaşmıştır. Süvari Bey gözlerinin kenarından süzülen yaşları elinin tersiyle sildi. Yüzünü uzun uzun kaşıdı. Sonra Osman Yiğit dedi. Hatırın için 100 sandık alırım ama Sintiye'ye koyarım. Başka yerim yok. Yapma be kaptan. Sintiye'de portakal gider mi? Sabaha varmadan çürür. Orasına ben karışmam. Süvari bunları söyleyerek kalktı, salondan çıktı, yukarıya kamerasına gitti. Osman Yiğit başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Sonra o da acele adımlarla dışarı fırladı, kumanda köprüsünün merdivenini ıkına sıkına tırmandı. Yukarı varınca ikinci kaptanı orada dolaşır buldu. Onu bir kenara çekerek meseleyi anlattı. Hadi kurbanın olayım, şu işi bir düzene koy, beni yakmasın diye sırtını sıvazladı. İkinci kaptan, vallahi ben ne bileyim, bakalım bir kere diye süvarinin kamerasına girdi. Ondan sonra belki yarım saat süren bir pazarlık başladı. İkinci kaptan bir içeri bir dışarı gidip gelerek bu hayırlı işi yoluna koymaya uğraştı. Nihayet navluna 6 kuruş olan portakal sandıklarının 70'er kuruştan gemiye alınması kararlaştırıldı. Osman Yiğit aşağıya inip acenta ve vapur kağıtı ile muameleyi tamamladıktan sonra sandık başına navlun farkı olan 64 kuruştan 3000 sandığın tutarı 1920 lirayı ikinciye teslim etti. Bu aralık Mavna yanaşıp portakal sandıklarını gemiye vermeye başlamıştı. Vinç sabaha kadar işledi. Tayfa İsmail Denizer yorgunlukla İstanbullu olan karısından öğrendiği güzel konuşmayı bir yana bırakıp halesiz eşivesiyle etrafına küfürler ediyordu. Kumanda köprüsündeki genç mülazım kaptan ne yapacağını bilemiyor, denize yuvarlanan 2 sandık portakal için aşağıda kıyametler koparan Osman Yiğit'e şaşkın gözlerle bakıyordu. Sabahın kırası üzerlerine yağan güverte yolcuları ıslak paltolarının yahut yorganlarının altında kımıldıyorlar, öksürüyorlardı. Bir nefer kaputunu omuzuna atmış, yağlı tahtalar üzerinde uzanmış yatan bu erkekli kadınlığı çocuklu kalabalığın üstünden aşarak ayak yoluna varabilmek için uğraşıyor, ak sakallı sıska bir herif yorganını sırtına sarmış sigara içiyordu. Ön tarafta bir gidip gelme oldu. Bir kampana çaldı. Gemi demir alıyordu. Biraz sonra makineler homurdana homurdana işlemeye, bütün tekneyi o garip sıtma nöbetiyle titremeye başladılar. Vapurun bir gün evvel pek havaya kalkmış gibi duran burnu bu sefer iyiden iyiye sulara gömülerek cenüp batıya doğru yöneldi. Kısa kalın bacadan çıkan kara dumanlar güneşin doğmak üzere olduğu tarafa doğru kıvrım kıvrım uzanıyordu. O gün öğleden sonra süvariyle ikinci kaptan ellerinde dürbünleriyle ikide bir de ufakları seyretmeye başladılar. Bu hal ertesi gün daha ertesi günle devam etti. Ara sıra çarkçıbaşı da geliyor, o da cenüp batıya cenüba bakıyordu. Hep birden bir şey arıyor, bir şey bekliyor gibiydiler. 2-3 kelimelik cümlelerle konuşuyorlardı. Bir şey var mı? Görünmüyor. Gün batısı karanlık, bilimbat çıkacak gibi. Zannetmem, bugünlerde lodos beklenir. Olsun da ne olursa olsun. Ya adam akıllı kötü bir deniz yaparsa? Eh, kısmette ne yazılıysa olur. Haydi hayırlısı. 3. gün ikindi vakti cenüp tarafı karardı. Çarkçıbaşı yine üst güvertedeydi. Hemen kaptanın yanına koştu. Hele şükür, lodos geliyor. Allah vere de fazla sert olmazsa, dedi. Bunları söylerken gülümsüyor, yüzünün kalın derisi, kısa kesilmiş kır saçlarının dibine kadar kırışıyordu. Yarım saat kadar sonra deniz oynamaya, ılık fakat şiddetli bir rüzgar direklerde ıslık çalmaya başladı. Geminin iskele tarafına vuran dalgalar yükselip güverte yolcularını ıslatıyordu. Ellerinde yastıkları, kilimleri, sepetleri, bavullarıyla kurtu bir yer bulmaya uğraşan kalabalık şuraya buraya koşuyordu. Bütün aralıklar ve ambarlar portakal sandıklarıyla dolduğu için yolcuların üstü örtülü bir yer bulabilmeleri pek zordu. Herkes rüzgardan, dalgalardan korunabilmek için aksi tarafa yığılıyor, bu yüzden gemi daha çok sancağa yatıyordu. Ortalık adam akıllı karanlıktı. Bir köşede kusan kadınlar, ağlayan çocuklar vardı. Kamara yolcuları da yemeklerini sofrada bırakmışlar, köşelerine çekilmişlerdi. Ara sıra koridorlarda iki tarafa tutuna tutuna sarhoş gibi yürüyen dağınık saçlı kadınlar görülüyordu. Çarkçı başı ile ikinci kaptan birinci mevki salonuna gelmişler, yolculara telaşla tavsiyelerde bulunuyorlar, güya kendi kendilerine söyleniyorlarmış gibi. Vaziyet fena, ne affedeceğiz bilmem, gemi değil ki, yük de fazla. Hep havalili şeyler diyerek adeta panik havası yaratıyorlardı. İkinci kaptan bir aralık, Çarkçı bey, avare yapmazsak vaziyet tehlikeli galiba dedi. Çarkçı başı, vallahi bilmem kaptan ama bizim makine dairesinde bile ayakta durulmuyor. Süvari beyle avariye için konuşalım. Yolcuların yanında yapılan bu münakaşadan sonra ikisi beraber yukarıya süvariye çıktılar. En havaleli mal olan portakalların denize atılmasına karar verildi. İkinci kaptanın nezareti altında 250 sandık bordadan aşağıya fırlatıldı. Sonra gemi katibi avariye evrakını usulü dairesinde tanzim etti. Tüccar Osman Yiğit'in sigortadan 3000 sandık portakalın parasını alabilmesi için bu evrakın düzgün olması lazımdı. Ertesi gün öğleye doğru hava sertliğini kaybetti. Akşamüstü büsbütün sakinledi. Birkaç gün daha gürültüsüz, patırtısız bir yolculuktan sonra gece saat 8 sularında vapur İstanbul'a vardı. Sirkeci rıhtımına yanaştı. Boşalan yolcuların telaşlı gidip gelmeleri arasında tayfalar koşuşuyorlar, ambarları açıyorlardı. Bu aralık ufak tefek, çil yüzlü, incecik burunlu, yakası kürklü, paltolu bir adam dar merdivenden inmeye çalışanları itip arkalarına baktırarak vapura girdi. Süvarinin kamerasına çıktı. İkinci kaptanla vapur katibi de oradalardı. Çil yüzlü adam, geçmiş olsun süvari bey diye söze başladı. Acentadan öğrendim. Osman Yiğit'in portakalları avari olmuş. Neyse sağlık olsun. Muamele tamam mı? Katip, bizimki tamam diyerek bir deste kağıt gösterdi. Yarın acentaya gider, üst tarafını tamamlarız. Süvari o kalın ve cızırtılı sesiyle, Halil iyiyim mi dedi. Nasılsın? Senin malların ziyan olmasına canım çok sıkıldı doğrusu. Ama ne yaparsın, başka tüccarların malını atamazdım. En sonra Osman Yiğit'in portakallarını almıştım. El üstü onlar duruyordu. Şimdi sen portakalsız kaldın, gelecek partiyi beklersin artık. Halil iyiyim, gemide başka portakal da mı var diye sordu. Birkaç bin sandık ve dört yol malı var. İskenderun'dan aldık. Öteki kurnaz kurnaz gülerek, canım başka, onu sormuyorum. Bizim için bir şey var mı diyorum. Kaptan yine yüzü hiç değişmeden o kesik, kısa kahkahalarından birini attı. Kolay canım, senin vasıtan hazır mı? Yanaştı bile. Kameranın kapısını iyice kapattıktan sonra içeride esaslı bir pazarlık daha başladı. Denize atılmış göründüğü halde geminin deniz suyundan uzak yerlerinde rahat rahat bekleyen 2750 sandık portakal Halil Eğilni'ye yeni baştan satıldı. İçinde 80 portakal bulunan sandıklardan her biri 3 liradan hasap edildi. Aslında ambalaj masrafıyla beraber tanesi 90 paraya mal olan portakalların sandığı, yüklendiği iskelede 180 kuruş, meşru olan ve olmayan navlunla beraber İstanbul'da maliyeti 250 kuruştu. Ama böyle farklar üzerinde fazla durulmadı. 2750 sandığın tutarı olan 8250 lira Halil Eğim'den peşin peşin alındı. Bir aya yakın süren bu seferin bütün geliri Osman Yiğit'in navlon farkı olarak verdiği 1920 lirayla birlikte 10.170 lira tutuyordu. Lostromos'una serdümenine kadar pay verilecek olduktan sonra bu rakam pek göz kamaştıracak bir şey sayılmazdı. Halil Eğimli gittikten sonra ikinci kaptan, çarkçıbaşı, gemi katibi, baş kamarot, bir de bu aralık vapura gelmiş olan acenta memuru süvarinin kamerasında toplandılar. İsmail Demirel sefere çıkacakları gün çocuğu olduğunu ileri sürerek vapur limanına girer girmez ikinciden izin almıştı. Onun için şimdi Osman Yiğit'in denize atılmış görünüp Halil Eğirli'ye satılan portakallarını o boşaltmıyordu. Bincin başında daha çok denecek kadar küçük bir tayfa vardı. Fakat İsmail Demirel de bir türlü gemiyi bırakıp gidemiyor, katibin yolunu gözlüyordu. Geçen sefer doğum masrafları için avans aldığından artık para istemeye ne hakkı ne yüzü vardı ama eve de böyle büsbütün eli boş dönemezdi. Hiç olmazsa 1-2,5 liralık koparmalıydı. Katip de nedense ortalıkta görünmüyordu. Belki bir saate yakın bekledi. Odasının kapısını açıp içeri baktı. Kimsecikler yoktu. Nihayet oradan geçen kamerotlardan birine sordu. Beyaz ceketli delikanlı, "Süvarinin kamerasında ama yanına giremezsin, işleri var," dedi. İsmail yarım saat kadar daha bekledi. Sonra korkak adımlarla yukarıya çıktı. Her merdivenden sonra 5-10 dakika bekliyor, daha ileri gitmeye cesaret edemiyordu. Nihayet kaptan köprüsüne kadar çıktı. Hemen merdiven başında, telgrafın yanında kazık gibi durdu kaldı. Süvarinin 5-6 adım ilerideki kamerasından sesler geliyordu. İkinci kaptanın ince, titrek sesi süvarinin boğuk, yırtık bağırışlarına karışıyordu. İçeride oldukça ateşli bir münakaşa vardı. Ara sıra birisi masaya vuruyor, kapı aralanıyor, birisi dışarı çıkmak istiyor, sonra kolundan yakalanıp içeri çekiliyordu. İsmail biraz durduktan sonra bir korkuya kapıldı. Hemen geldiği gibi dönüp gitmek için merdiveni ayağına attı. Fakat bu sırada kamaranın kapısı arkasına kadar açıldı. Geriden vuran sarı ışıkta kaptanın kısa, tıknaz vücudu göründü. İsmail bir ayağı merdivende korkudan taş kesilmiş gibi kaldı. Kaptan ön tarafa, öne doğru yürüyordu. Birkaç adım daha atınca yanına geldi. Hırsla soluyor, homurdanıyordu. Islak gözleri karanlıkta daha küçülmüş gibiydi. Orada birisinin durduğunu görünce kim olduğunu tanımadan koluna yapıştı. Boğulur gibi bir kısık sesle, "Görmüyor musun köpeoğullarını? Beni kafeslemeye bakıyorlar." diye söylendi. Bu aralık kapıda ikinci kaptanın sarıbaşı göründü. "Süvari bey, bir dakika teşrif buyurun." diyordu. Süvari o tarafa dönüp bağırdı. "Bırak efendim, ne alt ederseniz edin, ben yokum bu işte."